Bunlar bir erkeğin hayatına kadın varlığının girebileceği şeylerden ziyade küçük kaçışlar, ufak arzular, kendi can sıkıntısının ve küçük iştahlarının değişik yüzleriydiler. Hatta yalnız kendi etrafına dolaşan bu ailesinde böyle bir ihtiyacı henüz duymamıştı bile. Kadın onun için Macide'nin dostluğu, büyük yengenin şefkati, annesinin ölümüyle İhsan'ın evine alıştığı zamana kadar hayatında eksik bulduğu ve bu ikisiyle tamamlanan şeylerdi. Şimdi Nura'nın karşısında onun güzelliklerini, bu küçük kaçışların, arzu, iştiha ve ihtiyatların üstüne çıkan bir bakışla sayıyor. Bu kadar değişik şekilde güzel bir kadının yanı başında geçecek hayatı imkansız bir şey gibi düşünüyordu. Tam adını koymadığı bir nevi ümitsizliğin verdiği pervasızlıkla gözleri genç kadının yüzünde, ellerinde dolaşıyordu. Nuran onun bu pervasız bakışlarından sakınmaya çalışıyordu. Kendisini her serbest bırakışında birdenbire çırçıplak yakalanmış gibi mahcup, kendi kabuğuna çekiliyor. Karşısındaki adamdan kendisini gizleyebilmek için ikide bir çantasını açıyor, yüzünü pudralıyordu. Hulasa ikisi de kendileri için hazırlandığını seziyor ve içlerinden konuşuyorlardı. Üsküdar açıkları lodoslu akşamın suda kurulmuş malikanesi olmaya başlamıştı. Sanki Kız Kulesi'nden Marmara açıklarına kadar denizin altına, su tabakalarının arasına yer yer iyi dövülmüş bir yığın mücevher parıltısından geçirilmiş bakır levhalar döşenmişti. Bazen bu bakır levhalar suyun üstünde yüzüyor, adeta mücevher sallar yapıyor. Bazen de primitif ressamlarda mağfiretin timsali ışığın kaynaştığı derinlikler gibi hasretle, bir hakikate yükseliş arzusuyla dolu, büyük ve kıpkırmızı uçurumlar açıyordu. Bu sıcak renklerin göz için bir lezzetten, bir ruh miracına kadar her imkanı denediği andı. Mümtaz, çok güzel akşam, dedi. Genç kadın şaşırmış görünmek istemedi. Mevsimi, dedi. Mevsimi olması hayretimize mani değil ki. İçinden sen güzelsin ve bu güzelliğin gençliğinden geliyor. Fakat ben gene şaşırıyorum, diye düşündü. Fakat hakikaten güzel miydi? Karşısındakini sarhoşluklarından uzay seyretmek istedi. Hayır, bir şey söylemeyecekti. Hatta görmüyordu bile. Bir kamaşmadan başka hiçbir şey görmüyordu. Daha ikisi içindeki hayranlığın aynası ile karşılaşmıştı. Tılsımlı bir aynada kendi içini, yavaş yavaş uyanan arzuyu seyrediyordu. Nuran bu cevabın doğrudan doğruya kendisine olduğunu, deminden beri bilinmez yerlerden gelen davetin şimdi aydınlığa çıktığını anladı. Öyle demedim, dedi. Bundan sonra böyle çok güzel akşamlarımız olacak demek istedim. Ve sözünün başka bir manası olduğunu, bunu bile bile söylediği için kendisine kızdı. Boğaz vapuruna epeyce vakit vardı. Kitapçı Kemal'in önünde durdular. Nuran bir iki gazete roman aldı. Mümtaz onun çantasını açmasını, para çıkarmasını seyrediyordu. Her gün tekrarlanan bu hareketler ona harikulade şeyler gibi geliyordu. Zaten köprü değişmiş, kitapçı değişmiş, kitap alma, okuma denen şey değişmişti. Sanki bir masal dünyasında canlı çizgilerin ve parlak renklerin her şeyi dirilttiği, her şeye en geniş rahmaniyete kadar giden bir mana verdikleri, her kımıldanışın geniş ve durgun bir suda uzanan ışıklar gibi bir sonsuzluğa doğru ürperdiği, çalkandığı bir dünyada yaşıyordu. Kitapçı paranın üstünü verdi. Sonra kendi hediyesi, onun aldığı şeyler, hepsi elinde ve o yanında Boğaz iskelesine doğru yürüdüler. Onunla beraber yürüyordu. Daha dün sabah vapurda uzaktan gördüğü, sonra bir tesadüfle tanıdığı kadınla şimdi İstanbul'a çıkmış bir başka vapurla Boğaz'a gideceklerdi. Bu kendisi için inanılmayacak işti. Varsın her gün tekrarlanan şeylerden olsun. Varsın yüz binlerce kişi bu hisleri hayatında bir defa, yüz defa tatmış olsun. Bundan hiçbir şey çıkmazdı. O da biliyordu ki sevmek, mesut olmak, sevmeden evvel tanışmak, sevdikten sonra unutmak, hatta düşman olmak olağan şeylerdi. Fakat denizde yıkanmak da öyleydi, uyumak da öyleydi. Her şey herkeste olduğu gibiydi. Tecrübenin yeni ve ilk olmaması onun ruhundaki şevki eksiltmiyordu. Kendisinde madem ki ilk defa oluyordu, madem ki ilk defa teni ve ruhu beraberce harekete gelmişler, tam bir terkip, bir anlaşma içinde mesuttular. O halde yeniydi. Fakat o da böyle mi düşünüyordu? O da mesut muydu? İstiyor muydu? Yoksa sadece tahammül mü ediyordu? Bu korku, bu şüphe Mümtaz'ı bedbaht etti. Niçin konuşmuyordu? Birbiri peşinden gelen bu sualler, karanlıkta gerilmiş bir ipe ayağı dolanmış insan gibi yolunda rahat yürümesine mani oluyordu. Ah, bir şey söyleseydi. Fakat Nuran bir şey söyleyecek halde değildi. O Mümtaz gibi hayat yollarının ağzında ve serbest beklemiyordu. Yaşanmış bir hayatı vardı. Erkeğinden ayrılmış kadındı. Bu kalabalıkta yüzlerce gözün üzerinde olduğundan şüphelenebilirdi. Gitse diyordu. Ne olur bıraksa ve gitse. Gelişi o kadar ani oldu ki. Kendi kendime kalmaya ihtiyacım var. Ne sanıyor beni? Dolaştığı arkadaşlarından biri miyim? Hayatını yapmış, sonra bozulduğunu görmüş bir kadınım. Bir kızım var. Aşk benim için yeni bir şey değil. Bu tecrübeyi ondan o kadar evvel geçirdim ki. Onun bir yıl lezzet bulacağı yerde o sadece azap bulacaktı. Ben bir kere geçtiğim yoldan bir daha geçeceğim. Bundan büyük azap olur mu? Niçin bu kadar hodbin oluyorlar? Niçin bizi kendileri gibi serbest sanıyorlar? Fakat bu ayakkabıyı muhakkak değiştirmeliydi. Topuklarını o kadar kaba yapıyor, kendisini adeta kolejdeki o ihtiyar hocalara benzetiyordu. Bunlarla ancak mitinglerde kadın hukuku için konferans verilebilirdi. Tabii ayakkabılarla değil. Ayakkabıların konuşmayacağı malum. Onlarla beni nasıl güzel ve zarif bulabilir? Dün sabahki kızın dudakları nar çiçeği gibiydi ve hep ona dönmüş bakıyordu. Ben bile olduğum yerden bu dudakların davetini görüyor ve onun hesabına sabırsızlanıyordum. Fakat o olduğu yerden beni görmek için bana bakıyordu. Başının ne garip uzatışı vardı. Ne kadar çirkinleşiyordu. Ona "Haydi gidin artık, burada ayrılalım. Bu manasız işte ısrara ne lüzum var?" demeyi çok isterdi. Fakat bir türlü söyleyemiyordu. Biliyordu ki ölesiye mahzun olacaktı. Halbuki onu mahzun etmek istemiyordu. Bunu sokak ortasında başını elleri arasına alıp teselli edebilseydi, bu imkan elinde olsaydı sırf bu lezzeti tatmak için yapabilirdi. Çünkü zalim olmak da bir lezzetti. Bunu da uzviyetinde şimdi bir ihtiyaç gibi hissediyordu. Kısa, çok kısa bir an için tabii. Çünkü fazlasını tahammül edemezdi. Fazlasını istemezdi. O kendisinden bir parçaydı. Fakat böyle olduğu için saadet, ıstırap hepsini kendisinde tatması lazımdı. Hepsini ona Nuran tattıracaktı. Bunu bildiği için kendisini kuvvetli, o kadar kuvvetli buluyordu. Tebessümü bu yüzden bir bıçak ağzı gibi inceydi. Fakat içindeki korku hala konuşuyordu. Beni onunla beraber görenler kim bilir ne derler. Benden küçük olduğu o kadar belli ki. Onun için Fahir'den ayrıldığımı zannedecekler. Ben Fahir'den ayrılmadım. O benden ayrıldı. Ah, gitse ve kendisini rahat bıraksa. Boğaz vapuru başka türlü bir kalabalıkla doluydu. Orası ada gibi, asıl İstanbul'un çöküş devrinde bir mevsim denecek kadar kısa bir zamanda ve adeta birden oluvermiş, zengin, müreffeh, her hususiyetini paranın düzenleyip ayarladığı geniş asfalt yollu, çiçek tarhı kılıklı sayfiyesi değildi. O başından beri İstanbul'la yaşamış, onun zengin olduğu zamanlarda zengin olmuş, çarşı ve pazarını kaybedip fakir düştüğü zamanlarda fakir olmuş, zevki değiştiği zaman kendi içine çekilmiş, hayatında geçmiş modaları elinden geldiği kadar muhafaza etmiş, hulesa bir medeniyeti kendine ait bir macera gibi yaşamış bir yerdi. Mümtaz'a göre insan adaya giderken anonim bir şey olurdu. Orası bir nevi standart insanların yeriydi. Orada gerçekte kendimize hiç lazım olmayan, hiç değilse bizim kendimizden uzaklaştıran ve bunu yaparken hiçbir noktaya da yaklaştırmayan şeylerin hasreti çekilirdi. Boğaz'da ise her şey insanı kendisine çağırır, kendi derinliğine indirirdi. Çünkü burada terkibi idare eden şeyler, manzara, kalabildiği kadar olsa da mimari hep bizimdi. Bizimle beraber kurulmuş, bizimle beraber olmuştu. Burası küçük camili, bodur minareli ve kireç sıvalı duvarları o kadar İstanbul semtlerinin kendisi olan küçük mescitli köylerin, bazen bir manzarayı uçtan uca zapt eden geniş mezarlıkların, su akmayan lüleleri bile insana serinlik duygusu veren ayna taşları kırık çeşmelerin, büyük yalıların, avlusunda şimdi keçi otlayan ahşap tekkelerin, çıraklarının haykırışı İstanbul Ramazanlarının uhreviliğini yaşayan, dünyadan bir selam gibi karışan iskele kahvelerinin, eski davullu, zurnalı, yarı milli bayram kılıklı pehlivan güreşlerinin hatırasıyla dolu meydanların, büyük çınarların, kapalı akşamların, fecir kızlarının ellerindeki meşalelerle maddesiz aynalarda bir sedef rüyası içinde yüzdükleri sabahların, garip, işli, aksisadaların diyarıydı. Zaten Boğaz'da her şey bir akisti. Işık akisti, ses akisti. Burada insan bile zaman zaman bilmediği bir yığın şeyin aksi olabilirdi. Mümtaz çok küçüklük hatıralarına eğilip de vapur düdüklerinin bu tepelere çarpa çarpa kendine kadar gelen akislerini dinlediği zaman, ara sıra içinde kabaran ve kendisini gündelik hayatın ortasında birdenbire o kadar zengin yapan hüznün şifasızlığının hangi pınarlardan toplanıp geldiğini anlardı. Vapur hınca hınçtı. Şehirdeki işlerinden dönen küçük memurlar, gezmelerden, uzak plajlardan gelenler, genç mektepliler, zabitler, ihtiyar hanımlar, hayatlarının üzüntüsü, günün yorgunluğu yüzlerinden akan bir yığın insan güvertede bilerek bilmeyerek kendilerini bu akşam saatine teslim etmişe benziyorlardı. O bütün başları Hayyam'ın anlattığı testici gibi eline alıyor, içten ve dıştan işliyor, çizgilerini değiştiriyor, boyuyor, vernik cila sürüyor, gözleri dalgın, dudakları daha yumuşak yapıyor, gözlere hasretten, ümitten yepyeni ışıklar koyuyordu. Herkes bu aydınlığın ortasına kendisi olarak geliyor, fakat bir sihrin ortasına düşmüş gibi onun değişmeleriyle değişiyordu. Bazen bir kalabalıktan biraz fazla gürültülü bir kahkaha yükseliyor, uzakta, ta başta yalı çocukları ağız çalgıları çalıyorlar, tecrübesiz seslerle şarkı söylüyorlar, beraber yolculuk yapmaya alışmış olanlar birbirlerini çağırıyorlardı. Fakat bunlar pek az sürüyordu. Bir nevi bekleyişe benzeyen sessizlik yeniden sonsuz yapraklı ağacıyla büyüyor, hepsini örtüyordu. Bu ağacın kökü orada ufukta ince bir Herat cildinin tesipleri arasında kıpkırmızı kavsi, bu altın oyunlarını gittikçe daha derin şekilde aydınlatan, her an eritip yeniden kendi fantezisine göre döken güneşteydi. Oradan dal dal etrafa yayılıyordu. Nuran bu aydınlıkta sertleşmiş yüzü, darılma hazır gibi duran küçük ve toplu çenesi, kısık gözleri, çantası üzerinde kilitlenen elleriyle bu sükût ağacının bir meyvesi olmuştu. O kadar ki akşamın bahçesinden sarkmış gibisiniz. O söner sönmez yere düşeceksiniz sanıyorum. O zaman hepimizi birden gece toplayacak. Çünkü siz de öylesiniz. Ve öyle oldu. Daha Üsküdar'a yaklaşmadan akşamın dört tarafa savurduğu güller solmuş, deniz kararmıştı. Herat tesipli büyük kitap cildi şimdi mosmor bir bulut parçasıydı. Yalnız uzak minarelerin tepelerinde gecikmiş kuşlar gibi bir iki beyaz uçuş vardı. Karşı kıyıyı saran ışık dalgası bir musikinin son akisleri halinde sallanıyorlardı. Mümtaz gece ilerledikçe havada hala kıştan bir şeyin bulunduğunu sezer gibiydi. Garip bir üşüme hissiyle içine büzüldü. Kışın Boğaz başka türlü güzel oluyor, dedi. Garip bir yalnızlığı var. Ama siz pek tahammül edemiyorsunuz. Edemiyorum. Buna tahammül etmek için ya bulunduğu yere adamakıllı kök salmalı, yahut da hayatı çok zengin olmalı. Yani kafi derecede yaşamış olmalı. Halbuki ben... Sözünü birdenbire kesti. Neredeyse ben hala çocuk gibiyim diyecekti. Hayatında bir yığın hülyadan başka ne vardı? Yarın sabah sen de bir hayal olmayacak mısın? Benim en sevdiğim şey nedir bilir misiniz? Ta çocukluğumdan beri kapalı, arkasında ışık yanmayan, yalı pencerelerinde ışık oyunları. Vapurla beraber yürüyen ve camdan cama değişen, bazen ateşten kavisler çizen ışıklar. Fakat şimdi bakmayın, madem ki dikkat etmediniz, iyi bir yerden, daha ileriden seyredin. Mümtaz bu kadarcık şeye nasıl dikkat etmediğine şaşıyordu. Boğazın gece haritası benim için biraz da bu ışıklardır. Dediğiniz şey, insan burada bir hayalde yaşıyor. Bazen kendisini bir masal sanıyor. Mümtaz beraberce daldıkları bu hissizlikten utanır gibi oldu. Üsküdar'dan sonra gecenin tam saltanatı başladı. Tepelerde keskin sokak fenerlerinin hudutlandırdığı büyük ev kitleleri, aralarındaki karanlık uçurumları ile olduklarından daha haşin, daha esrarlı ve hayali görünüyorlardı. İskele meydanları daha geniş bir hayat vadeden ışıkları ile bu ahengi kırıyordu. Hemen her penceresi aydınlık, çok eski bir yalı. Uzun zaman suda kalmış, bütün kesafetini kaybetmiş bir cisim gibi önlerinden geçti. "Ne kadar çok insan var," dedi. Filhakika her pencerede birkaç baş görünüyordu. Hepsi üst üste yığılmış vapuru seyrediyordu. Bir vapur düdüğü öttü. Daha vapur düdükleri yazlık seslerini bulmadı. İkisi de birbirlerine dikkatlerini söylüyorlardı. İki küçük çocuk gibiydiler. Ayrı ayrı önlerinden geçtikleri şeylere bakıyorlar, tek tük konuşuyorlardı. Genç kadın eliyle pancursuz, karanlık bir pencereyi göstererek "Bakın," dedi. "Nasıl herhalde bir kumaş gibi dokunuyor." Sonra karısılar. "İşte bir tane daha, sanki akan bir yıldız gibi." Daha yukarılarda, bizim tarafta bu akislere balıkçı sandallarının feneri de karışır. Fakat en güzeli bu kavislerdir. Işıktan bir riyaziye. Sonra beraberce yedikleri bir kitabın üstünden başlarını kaldırır gibi doğruldular ve birbirlerine baktılar. İkisi de gülümsüyordu. "Sizi evinize kadar götüreceğim," dedi. "Sokağın başında ayrılmanız şartıyla. Eğer annemi kalpten öldürmek istemiyorsanız." Mümtaz içinden kızdı. Annesi. "Ya Rabbim, ne kadar çok engeli var," diye düşündü. Genç kadın bu düşüncenin farkındaymış gibi. "Ne yaparsınız? Hayatımız olduğu gibi kabul etmek lazım. İnsan istediği kadar hür olamıyor. Bilir misiniz ki bu yaşta hesap vermeye mecburum. Geleceğimi bilseydi meraktan çıldırmıştı. Şimdi sevdiği kızı için en aşağı 75 türlü felaket düşünür." Sonra birdenbire lafı değiştirdi. "Yalnız eski musiki mi seversiniz?" "Hayır, hepsini." "Tabii anlayabildiğim kadar. Musiki hafızam zayıftır ve çalışmadım. Siz de seviyorsunuz galiba." "Bana bakmayın. Bizde eski musiki aile yadigarıdır," dedi. "Baba tarafından Mevlevi, anne tarafından Bektaşiyiz. Hatta annemin dedesini II. Mahmut manastıra sürmüş. Eskiden evimizde küçükken her akşam fıstılar yapılır, büyük eğlenceler olurdu." "Biliyorum," dedi. "Mevlevi kıyafetiyle eskiden çekilmiş bir resminizi vaktiyle görmüştüm. Babanızdan gizli çekmişler." İçlerin adını söylememeye dikkat etmişti. Bu bir nevi korkaklıktı. Fakat ikide bir başka bir kadının adını onun yanında almak istemiyordu. "Tabii İclal'de," dedi. "Ya Rabbim, bu kız için gizli hiçbir şey yok. Onu tanıyanlar camdan evde oturuyorlar." Mümtaz, "Ama fotoğrafı bana o göstermedi. Hatta siz olduğunuzu ben kendim tahmin ettim," dedi. Genç kadın bu hatıra ile olduğu yerden o kadar gerileri atlayacağını hiç sanmamıştı. Babasının elinde ney, büyük sofanın sediri üstünde gördü. "Gel otur," diye sanki ona işaret ediyordu. Bütün çocukluğu bir kuş kafesi gibi bu ney sesleri içinde geçmişti. Başkalarında bin türlü duyumdan kurulan dünya, onun içinde sanki yalnız sesten ve musikiden kurulmuştu. Tıpkı aynı sofanın avizesinin altında sarkan, yeni dünya dedikleri o donuk renkli camdan küreden, akseden eşya gibi. Sadece hayal bir kainatta işe başlamıştı. Onu çektirdiğim zaman babam hala yaşıyordu. Fakat Boğaz'da değildik. Livadi'de oturuyorduk. Bilmem Çamlıca'yı tanır mısınız? Fakat Mümtaz düşüncesini fotoğraftan ayıramıyordu. Tuhaf bir resimdi. Eski minyatürlere benziyordunuz. Elbise hiç de aynı olmamakla beraber, mesela Alişir Nevai'ye şarap kadehini sunan gence, gülerek devam etti. "O oturuşu nereden buldunuz?" "Dedim ya, ecdat mirası. Uzviyetim de var. Onlarla doğmuşum." Biraz sonra o günün üçüncü mühim hadisesi oldu. Kandilli'ye beraber çıktılar. Sanki her zaman böyle oluyormuş gibi iskelenin tahta döşemesi üzerinde beraberce yürüdüler. Mümtaz kapıdaki memura ikisinin biletini birden verdi ve adam hiç şaşırmadan aldı. İskele meydanından beraberce geçtiler. Yokuş yukarı yürümeye başladılar. Birbirlerinin varlığına sarılmış yürüyorlardı. Biraz sonra genç kadın ayağı bir taşa takıldı. Mümtaz koluna girdi. Solda bir sokağa saptılar. Sonra küçük bir yokuş daha çıktılar. Genç kadın dar bir sokağın başında ondan ayrıldı. "Bu bizim bahçe. Ev öbür tarafta. Siz gelmeyin artık," dedi. Başlarının üstünde bir sokak feneri büyük bir çınarı sanki içinden aydınlatıyordu. Üstlerine yaprak yaprak dökülen bu aydınlığın altında bahar kokuları, çeşme ve kurbağa sesleri içinde birbirinden ayrıldılar. Mümtaz bir daha buluşup bulaşmayacaklarını sormadığına pişmandı. İçinde onu bir daha görmemek ihtimalinin verdiği korku vardı. Bu korku ile geldikleri yollardan biraz mahzun, fakat genç kadının cazibesinden bir yön şeyle zengin, kalbi hiç tanımadığı bir dostluğa açılmış döndü. Birkaç gün sonra Nuran, İclal'in güle güle evden içeri girdiğini gördü. Genç kız iskelede Mümtaz'a rastlamış, beraber oturmuş, kahve içmişlerdi. Sonra Mümtaz onu yolun yarısına kadar çıkarmıştı. Eve girdiği zaman bile hala onun anlattığı şeylere gülmekteydi. Bu Mümtaz'ın ayak üstünde uydurduğu bir köpek hikayesiydi. Genç adam 5 gün elbette birinden birine rastlarım diye kandille önlerinden ayrılmamıştı. Şüphesiz isteseydi doğrudan doğruya İclal'den bunu rica eder yahut da İhsan'ın vasıtasıyla Tevfik Bey'i görmeye giderdi. Fakat hislerinden bir başkasına bahsetmek istemediği için sessiz sedasız sahili muhasarayı tercih etmişti. Henüz yelken mevsimi değildi. Fakat boğazda kayık mevsim işi değildir. O boğazın tabi vasıtası, her saat başvurulan çare, her mizaca göre spor, eğlencedir. O kadar ki bir nev yokluğunun neden bir Ford veya başka bir marka otomobilde doğmadığına şaşmayanlar bile, boğazda doğan çocukların beraberinde bir sandalla dünyaya gelmediklerine şaşırabilirler. Onun için hiç kimse Mümtaz'ı sandalında ve bu sandalı kandilli iskelesinde görünce şaşırmadı. Uyanır uyanmaz kayığa atlıyor, sırasına göre yelkenle, bazen motorla iskeleye geliyor, orada balık avlamaya çalışıyor, kahvede kitap okuyor, ihtiyar bahçıvanlarla ve semtin eskileriyle konuşuyor, çok bunaldığı, denizde iş bulamadığı zamanlar yukarılara çıkıyor, Nuran'ın evin etrafından uzak durmak şartıyla tepelerde dolaşıyor, boğaz baharının o sert rüzgarında kır çiçeklerinin otların arasında geziniyordu. 5. günü sabrının mükafatını gördü. İhlal vapurdaydı. Bu tesadüfün sevinciyle yerinden sıçramaktan kendini zor men etti. Genç kızı iskelede yakaladı. İhlal onu burada bulacağını hiç zannetmiyordu. Mümtaz bir arkadaşına söz verdiğini, çocuğun hala gelmediğini söyledi. Nuran, Mümtaz'ın bu kadar çapraşık yollardan becerikli olmaya kalkacağını hiç sanmamıştı. İhlal'in hikayesini dinleyince o da güldü. "Niye alıp getirmedin? Doğrusu aklıma geldi ama cesaret edemedim. Sana sormadan, biz onunla tanıştık. Ada vapurunda, Adile Hanım'la berabermişsiniz. Sana selamı var. İsterseniz öğleden sonra gelin, sizi gezdireyim," dedi. İskeleye indikleri zaman Mümtaz kayıkta tembel tembel sıya yapıyordu. Onları gülerek karşıladı. "Geleceğinizi umuyordum," dedi. Nuran onun yüzünü zayıflamış ve güneşten yanmış buldu. Kadınlar sandala binince o da arkaya geçti. "Ne o, yelken açmayacak mıyız?" İclal ile Nuran yelkeni, onun tehlikelerini, dalgalarla beraber gelen o küçük sarhoşluğu tercih ediyorlardı. İki kayının yalpa vurması, iyi bir kavalye ile dansa benzeyen o mihverinden çıkmalar, aydınlığın suyun içinden süzülmeler. Fakat Mümtaz yelken zamanı değil diyordu. Hakikaten bu lezzeti tatmaları için daha çok vardı. Sonra kadınların elbiselerinin harap olmasından korkuyordu. Böyle bir gezinti için giyinmiş değillerdi. İclal lacivert döppesiyle bir çaya gider gibiydi. Nuran gri pardesüsünü ona vermişti. Sırtında kırmızı çizgili bej rengi bir kostüm, ceketin altında kıvrılan kenarından boynun dışarıda kalan kısmını daha yumuşak, daha kadifeli yapan sarı bir süveter vardı. Saçlarını en son dakikada sağa sola 2-3 tarakla düzelttiği belliydi. Daha ziyade içinde son dakikaya kadar süren tereddüdü meydana koyan bu acele tuvaletle başı daha güzeldi. Mümtaz bu saçların gecesine yüzünü gömmek arzusuyla damarlarının tutuştuğunu hissediyordu. Bütün uzviyetinde senelerdir uyku uyumamış bir insanın yorgunluğu vardı. İclal kayığı beğenmişti. Anlamam ama güzel diyordu. Nuran deniz işlerini daha yakından biliyor gibi onun fikrini tamamladı. Güzel sandal. Balığa, gezintiye, yelkene her şey gelir. Hem de yeni. Mehmet sandalın ucundan bir eli rıhtımda. Ben İzmit'e kadar giderim bununla diye cevap verdi. Genç kadınların kıyafetlerinden, hallerinden hoşlanmıştı. Ağabeyisinin, Mümtaz'a ağabey derdi, ilk defa böyle arkadaşları olduğunu görüyor ve onun hesabına seviniyordu. Fakat kayığa atlarken kendisine bir yığın cam eşya emanet edilmiş gibi ürktü. Onun kadını başka türlüydü. O mesela boyacı köyündeki kahveci çırağının sevgilisi cinsinden kadınları seviyordu. Onlara hayatın her safhasında güvenilebilirdi. Bunlar dayanıksız olmalıydı. Fakat güzelliklerine bir diyeceği yoktu. Balığı sever misiniz? Babam ölmeden evvel çıkardık. Daha doğrusu evlenmeden evvel. Bu ikinci saatinde rüzgar muayyen sevkülceş noktalarına çekilmiş gibiydi. İlk önce aşağıya, Beylerbeyi'ne doğru indiler. Sonra tekrar geldikleri yoldan geriye döndüler. Anadolu Hisarı'nı, Kanlıca'yı geçtiler. Akıntı burnunda rüzgar ve dalga hakikaten engine çıkmışlar gibi onları kucakladı. Bir adım ötelerinde bahçeler, çocukların uçurtma denedikleri yol, çiçek açmış meyve dalları, olta ile sabır terbiyesi yapanlar vardı. Fakat altlarında deniz geniş su tabakalarıyla kayıyor, garip, keskin, büyük davetlerin sesi ve korkusuyla onları taşıyordu. Mümtaz ömrünün hazinesini taşıyordu. Onun için korktum. Ben şimdi hem Sezar'ım hem de kayıkçısı. Onun için buradan ilerisi yok. Bunu genç kadının gözlerine bakarak söylemişti. Fakat Nuran yalnız etrafla ve biraz da kendisiyle meşguldü. 5 gündür kafasında bir yığın kararlar vermiş, kah evini ve hayatını can sıkıcı bulmuş, genç adamın daveti için sabırsızlanmış, kah çocuğunun kendi yatağının yanı başında duran karyolasına bakarak dışarıdan gelecek hiçbir şeyin kendi sükunetini bozamayacağını sanmıştı. Fakat işte 3 saat süren bu didişmeden sonra gelmişti. Bu bir zaaf mıydı? Yoksa tabii bir hakkı kullanmak mı? Bunu bilmiyordu. Yalnız bütün ömrüyle bu kayaya yıkıldığını, orada külçelendiğini biliyordu. Dönüşte Emirgan'a çıktılar. Kahvenin mevsimi başlamıştı. Her cinsten, her yaşta insan vardı. Hava biraz serinlerse kalkıp gitmek kararıyla yaklaşan akşamı ve baharı tadıyorlardı. Bahar bir nekaet sırtması gibi derin ve ürperticiydi. Bütün gezinti boyunca bu ürpermeyi duymuşlardı. Sanki her şey taze ve yumuşak yaprağın, parlak renklerin, beyaz aydınlıkta kendisini gölgesiyle bulmanın telaş ve sevinciyle birbiriyle kaynaşıyordu. Mor, kırmızı, erguvani, pembe, yeşil, kümelendikleri sırtlardan insanın derisine hücum ediyorlardı. Fakat burada, bu meydan kahvesinde, bahar sadece bir küçük ürperme, bir yaşama hasretiydi. Sıcak çay, topluluk, biraz evvel geçtikleri yerleri şimdi karşıdan ve büsbütün başka ışıkta seyretmenin insana verdiği o garip hisse birbirlerine sokulmuşlardı. Peki anlatın bakalım, bizim kandilliği neden böyle muhasara altına aldınız? Mümtaz yüzünün kızardığını göstermemek için başını eğdi. Bilmem buna muhasara denir mi? Karayolları baştan başa açıktı. Ben sadece iskeleyi zapt ettim. Elimden bu kadarı geliyordu. Ne yapayım? Der gibi bir işaretle güldü. Fakat çehresiyle bu hafta çok sıkıntı çektim diyordu. Bu gülüşte gözlerin ve dudağın kenarlarında ancak fark edilen fakat bütün yüze ıstırabı kabul hazırmış gibi bir mana veren bir şey vardı. Anlatsana şu kandilli sarayını Mümtaz. Mümtaz sabahleyin genç kıza anlattığı şeyleri zihninde aradı. Hayal, duman. Bir mısrağın peşine takıldık. Hakikaten şimdi hepsi hayaldi. Fakat bir şey söylemesi lazımdı. Bu sarayın tamiri için söylenmiş bir tarih. Tabii ne saray, ne temeli var şimdi. Ne de eski bahçeler. Fakat mısra duruyor. Yeniden şule bağrı sahil oldu köhne kandilli. İşte bu mısrağın bana ettiği bir oyun. Sonra Kandilli'den, Kanlıca Körfezi'nden, Çengelköy ve Vaniköy'den bahsetti. Garip bir erudisyonu vardı. Bilgiden ziyade vaktiyle yaşanmış hayatların peşindeydi. Asıl mühim olan şey insandır. Gerisinden bana ne? Belki bir insan hayatı zamanın fırınında ateşe attığımız bir kağıt kadar çabuk yanıyor. Belki hayat hakikaten bazı filozofların dediği gibi gülünç bir oyundur. Tam bir ümitsizlik içinde bir yığın karar kılıklı tereddüt ve küçük ümitsiz savunmalardır. Hatta hülyadır. Ama gerçekten yaşamış bir insanın ömrü yine mühim bir şeydir. Çünkü ne kadar gülünç olursa olsun biz yine hayatı tam inkar edemiyoruz. Onda kafamızın vehimleri olsa bile iyi, kötü diye kıymetler arıyoruz. Aşka, ihtirasa yer veriyoruz. Sanatkarcasına yaşamanın, küçük hesap ve israflarda kaybolmanın farklarını buluyoruz. Peki ya hareket? Nuran eliyle bir işaret yaptı. Aksiyon manasını söylüyorum. Büyük yollarda kendisini denemek. Mümtaz şüphe içindeydi. Yolun büyüğü küçüğü yoktur. Bizim yürüyüşümüz ve adımlarımız vardır. Fatih 21 yaşında İstanbul'u fethetmişti. Descartes da 24 yaşında felsefesini yapar. İstanbul bir kere fethedilir. Usul üzerindeki konuşmada bir kere yazılır. Fakat dünyada milyonlarca 21-24 yaşında insan vardır. Fatih veya Descartes değillerdir diye ölsünler mi? Kesif yaşasınlar yeter. Yani büyük yollar dediğiniz şeyin büyüklüğü bizim içimizdedir. Nuran dikkatle genç adama bakıyordu. Hareket, hareketten bahsetmiyorsunuz. Bahsettim işte. Herkes bir şey yapmaya mecbur. Herkesin bir talihi var. Ne bileyim, ben bu talihi kendinden, iş dünyasından bir şeyler katarak yaşamayı seviyorum. Yani sanatı seviyorum. Belki o bizi ölümün en iyi, en rahatça kabul edebileceğimiz çehreleriyle karşılaştırıyor. Şurası muhakkak ki bir insanın hayatı bazen bir sanat eseri kadar güzel olabilir. Onu bulduğum zaman. Mesela Şeyh Galip, genç yaşta en parlak devrinde ölüyor. Başlı başına hikmet olan bir terbiyeden geçmiş. Bu terbiye onda birçok şeyleri, muzır şeyleri başında öldürmüş. Ne sabahı, ne ikincisi var. Sakin bir akşam gibi hareket, ışığın oyunundan, sevilen şeylere sadakatten ibaret. Mesela Dede, 1000'e yakın eseri var. Hayatına bakıyoruz, herhangi bir hayat. Fakat sade kendisinin. Devir de yardım etmiyor mu bunlara? Elbette. Fakat istisnaları devrin üstünde gibi görünüyor. İnsan neredeyse şartların üstünde yaşıyor sanacak. Mesela bunların hiçbiri dünyaya ıslığa kalkmıyor. Halbuki sizin komşunuz Vani Efendi o kalkıyor. İnsanoğlunun huzuru ile saadetiyle oynuyor. Ümitsizlik onu yenmiş. Birinciler nefsine sadık olarak yaşamanın sırrını bulmuşlar. Öbürleri kendilerini aldatıyorlar gibi geliyor bana. Mümtaz hiç istemeden girdiği bu karışık bahisten çıkmak ister gibi etrafına bakındı. Akşam geniş musiki faslına başlamıştı. Aydınlığın bütün sazları güneşin veda şarkısını söylemeye hazırlanıyordu. Ve her şey aydınlığın sazıydı. Hatta Nura'nın yüzü, kahve kaşığıyla oynayan eli bile. Bir yere gitsek mi dersiniz? Nereye mesela? Büyükdere'ye, İstinye'ye. Gün burada bitiyordu. Halbuki onun bitmesini istemiyordu. Belki oralarda, daha ötelerde güneş devam edecekti.